Ayrım 17.
Gerçekten de bu para endişesi bizim evlilik hayatımızın öncelikli bir şartı ve temeli olmaktan gittikçe uzaklaşacaktır. Doğal olarak bu konuda da bir süre tabiat ile alay etmek mümkünse de intikam günü er geç gelecektir. İntikam ancak en sonunda kendini gösterip veya insan bunu ancak iş işten geçtiğinde anlar. Evliliğin normal ilk şartlarından takdir edilmemesinden çıkan sonuçların nedenli yıkımlara sebep olduklarını bizim asaletimize bakarak anlamak kolaydır. Burada bir üreme sonuçları görülür ki kısmen kibar hayattan dolayı bir zorlama üzerine, kısmen ekonomik sebepler üzerine dayanır. Bu tür üreme faaliyetinde biri kanın zayıflamasına, diğeri ise zehirlenmesine sebep olur. Çünkü çalışan bütün Yahudi kadınların son altesin zürriyetini devam ettirmeyle görevli oldukları kabul edilmekte ve bununla ayrıca altesselliğin her şeyine sahip olurlar. Her iki durumda da bu soysuzlaşmaya yol açar. Bizim burjuva kesiminin bugün yapmış olduğu budur ve onların ne varacakları nokta soysuzlardan başka yer olmayacaktır. Hiç de hoş olmayan gerçekler lakayt biçimde görmemezliğe gelinerek her şey sonraya bırakılıyor. Sanki bu hareket tarzında mevcut olan meseleleri hedef etmek mümkünmüş gibi hayır. Bizim büyük şehir halkının aşk hayatının gittikçe fuhşa yöneldiği ve bu sebeple Frank illetine yakalanarak kurban durumuna geldiği inkar edilemez bir gerçektir. Bu toptan buluşmanın kanaat verici sonuçları bir yandan akıl hastanelerinde, bir yandan çocuklarımızdaki sonuçlarda görülebilir. Özellikle çocuklar cinsel hayatımızda vebaya yakalanmanın sürekliliği hakkında haşin olduğu kadar sefil örneklerdendir. Bütün bunlara karşı bir çare bulmanın çeşitli yolları vardır. Bazı kimseler hiçbir şeyi görmezler veya daha iyisi hiçbir şeyi görmek istemezler. Şüphesiz bu en basit ve en kolay tavır alma biçimidir. Bir kısmı gülünç olduğu kadar da yalanca bir sofuluğun kutsal palto pelerine bürünürler. Bütün meselelerden sanki büyük bir günah söz konusuymuş gibi konuşurlar ve her şeyden önce yakayı ele veren günahkar aleyhinde en derin nefretlerini kusarlar. Sonra sofuca bir nefret içinde bu dinsiz hastalığa karşı gözlerini kapatıp ve mümkünse kendileri öldükten sonra Sodom ve Gomer'e üzerine kükürt ve zift yağdırarak bu ahlaksız insanlığa ibret olması için Yüce Allah'a dua ederler. Bunlardan üçüncü gruptakiler bu bulaşıcılığın bir gün doğuracağı sonuçları açıkça fark ettikleri halde omuz silkip kayıtsız davranırlar. Bütün tehlikeye karşı bir şey yapamayacaklarına inanmaktadırlar. O şekildeki gerçekte olduğu gibi olayı kendi akışına bırakmak gerektiğini ifade ederler. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün bunlar kolaycılık ve basitliktir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki millet bu rahatlığın ve basitliğin kurbanı olacaktır. Buna karşılık başka milletlerin de bizden daha iyi durumda olmadıklarına dair bahaneler tabii olarak bizim acı gerçeğimizi değiştirmez. Söylenebilecek olan tek şey başkalarının da aynı felaketten muzdarip olduğunu bilmek pek çok kimsede kendi elemlerini hafifletme sebebi olmasıdır. Fakat o zaman kendiliğinden ilk ve tek olarak bu vebayı kontrol altına alacak gücün kim ve kimlerin bu sebepten mahvolacaklarını bilmek söz konusu olur. Bu da ırkın değeri hakkında bir ölçüdür. Bu sınava karşı gelemeyen ırk ölecek ve yerine daha akıllı, daha kararlı veya dayanıklılığa daha elverişli başka ırka yerini terk edecektir. Çünkü bu mesele her şeyden önce gençliği hedef aldığından, babalarının günahları 10. nesle kadar kendilerinden intikam aldığı müthiş bir doğrulukla söylenen kimselerin yetkisi dahilindedir. Bu gerçek, kan ve ırk aleyhindeki bu suikastlarla doğrudan ilgilidir. Kan ve ırk aleyhindeki günah bu dünyanın ilk günahıdır ve ona kendisini terk etmiş bir insanlığın sonunu davet eden bir alamettir. Bu mesele karşısında savaş öncesi Almanya'nın durumu ne kadar acıklı oldu. Bu vebanın büyük şehirlere yayılmasının önüne geçmek için ne yapıldı? Halk kitlesinin Frenge'ye yakalanmasına engel olmak için ne yapıldı ve bundan ne sonuç çıktı? Meydana gelmesi gereken şeyler açıklanırsa bu sorulara verilecek cevap da kolayca meydana çıkar. İlk önce bu meseleyi basit almamak gerekir. Tam tersine ona verilecek cevabı pek çok nesillerin mutluluğa ve felakete bağlı olduğunun anlaşılması gerekir. Anlaşılması gerekense bu mesele milletimizin geleceği için kesin hüküm taşımaktadır. Ancak böyle bir kavram radikal önlemleri gerekli kılmaktadır. Bütün değerlendirmelerin ilk planında her şeyden önce bütün milletin dikkatini bu korkunç tehlike üzerinde yoğunlaştırmalıdır. Hiç şüphesiz çoğu zaman kesin ve dayanılması güç olan zorunluluklara katlanmak ne kadar zor olsa da söz konusu problemler hususunda gerçekten bir sonuç alınması için bu tür dayatmalar gereklidir. Bunun içinse meseleyi ayrıntılı bir şekilde anlatmak ve dikkati dağıtacak günlük meselelerden uzaklaşmak zorunludur. Bundan dolayı halkın bütün dikkati aynı mesele üzerinde toplanmalı ve gerçekten bunun bir ölüm kalım meselesi olduğuna inanılmalıdır. Ancak böyle bir programda bir milleti büyük hareketlere ve büyük çabalara kendi irade ve isteğiyle harekete geçirmek mümkündür. Bu ilke yüksek hedeflere erişmek konumunda bulunduğu zaman parça parça meseleler ve kişiler için geçerlidir. O da bu görevin açık biçimde kısmi bir görevi yerine getirme üzerinde toplanacaktır. olacaktır. Eğer böyle bir görevi üstlenip başarı kazanacağı yolu birbirinden ayırma işlerini yerine getirmediği takdirde hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Hedefe ulaşmak için yoğun bir gayrete sürekli çalışmak gerekir ve şüphesiz bu çalışma bir sanattır. İnsan hayatı ve mesleğinin bu denli zor bir parçasına karşı koymak için birinci şart, kumanda konumunda bulunan kimsenin kitlelere ulaşabilecek kısmi hedefi tek hedef olarak göstermeyi başarabilmesidir. Değilse halkın büyük çoğunluğu yorulmadan, görevinden şüpheye düşmeden bunu hiçbir zaman görüş açısı içine alamaz. Onlar bir dereceye kadar hedefi gözler önünde tutacaklardır. Fakat gözler önündeki yolu ancak küçük açılardan bulabileceklerdir. Bu bakış biçimi seyahatin son durağını bilen fakat yolun uzunluğuna tahammül edebilmek için onu parçalara ayıran yolcuların durumuna benzemektedir. İşte bu şekilde bütün propaganda araçlarının yardımıyla Frenk'i karşıtı kampanya rastgele bir görev olarak değil millete mal edilebilir. Ancak böyle uzun bir hazırlıktan sonra, gerekirse yıllarca çalıştıktan sonra bütün bir milletin dikkati ve mücadele azmi uyarılabilir. Ondan sonrasında büyük fedakarlıkları gerektiren ağır önlemlere başvurulabilir. Gerçekten bu vebanın önüne geçebilmek için duyulmamış derecede olağanüstü fedakarlıklara ve çok büyük çabaya katlanmak gerekir. Frenge'ye karşı mücadele, fuhuşa ilkel fikirlere, eski geleneklere, o zamana kadar geçerli olan teorilere, yayılmış fikirlere karşı ve bütün önemini kabul etmekle beraber bazı çevrelerin soğukkanlığına karşı da mücadeleyi gerektirir. Bu olgular bütününü bir hukuk temeli üzerine yerleştirmek için birinci şart, gelecek nesillerin genç yaşta evlenmelerini sağlayacak imkanı yaratmak olmalıdır. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın, insanlık için ayıp olan ve bilinen biçimiyle kendisini Allah'ın bir hayali gibi telakki etmekten hoşlanan bir mahlukun, hiç uygun olmayan bir kurumu devam ettirme zorunluluğu sadece bu geç evlenme durumundan dolayı hissedilir. Fuhuş insanlığa karşı bir hakarettir fakat onu ahlak konferanslarıyla, hukuki iyi niyetlerle yok etmeye imkanı yoktur. Onun sınırları ve kesin bir şekilde yok edilmesi daha önce bazı önceki şartların ortadan kaldırılmasını gerektirir. İnsanların nedenli saçma söz edebilecekleri, işlerinden ne kadarının akıldan yoksun olduklarını en iyi sosyeteye mensup annelerin kendilerine, çocuklar için görüp geçirmiş bir damat bulunursa minnettar kalacakları yolunda çoğu zaman söyledikleri sözlerden kolayca anlaşılabilir. Bu çeşit görüp geçirmiş erkeklerse nadir olmadığı için herhalde bunun tersi halinde daha azdır. Tereddütle genç bir kız korn bulduğuna sevinecektir. Çocuklarda bu akla dayanarak evli gözle görülür sonucunu meydana getireceklerdir. Bunun yanında üremede bir sınırlama meydana geldi ve tabiat tarafından her çeşit seçme hareketine engel olunduğu düşünüldüğünde böyle bir kurumun neden devam ettiğini ve hangi amaca yöneldiğini bilmek meselesi gerçekten söz konusudur. Bu da özellikle fuhuşla aynı değil midir? Gelecek nesiller bu konuda artık rollerini yerine getirmiyorlar mı? Yoksa böyle canice bir şekilde en son doğal hakkı ve en son doğal görevi yerine getirmediğimizden dolayı torunlarımızdan bizim şartımıza ne kadar lanet yüklendiği biliniyor mu? İşte medeniyetimiz milletler böyle soysuzlaşıp yavaş yavaş ortadan böyle kalkarlar. Oysa evlilik bile anında tek başına bir amaç olarak değerlendirilemez. Evlilik daha yüksek bir gayeye, türün ve ırkın çoğalması ve devam etmesi gibi bir amaca insanları götürmelidir. Evliliğin tek manası da budur. Burası kabul edildikten sonra erken evlenmenin uygun olup olmayacağı ancak görevini yerine getirmenin tarzıyla ölçülebilir. Erken evlilik genç aileye sağlam ve sağlıklı bir nesil yetiştirmesine tek imkan veren kuvvet olması sebebiyle fevkalede olumlu bir iştir. Doğrusu aranırsa erken evlilik daha önce bir takım sosyal önlemler alınmadan uygulamaya da konulamaz. İşte bu küçük sayılabilecek mesele sosyal bakımdan kesin tedbirler alınmadan halledilemez. Bu meselenin önemi sosyal denilen konut meselesini devlet çözmede aciz kaldığında, sırf bu yüzden pek çok evliliklere engellendiği ve sonuçta fuhuşa teşvik ettiği zaman açık biçimde göze çarpmaktadır. Bunun yanında bizim aile ve onun geçim meselesine önem vermeyen ücretlerin yetersizliği çoğu zaman erken evlenmeleri önleyen bir diğer sebeptir. Bundan dolayı fuhuşa karşı asıl mücadeleye girişebilmek için daha önce evliliğin şimdikinden daha küçük yaşlarda imkan dahiline sokulması gerekir. Bu da sosyal şartlar içinde yapısal bir değişiklikle mümkündür. İşte bu meseleyi halletmek için daha önceden çözülmesi gereken en önemli mesele budur. İkinci olarak eğitim ve öğretim şimdi hemen hiç önem verilmeyen bir sürü hataları ortadan kaldırmaktadır. Her şeyden önce şimdiye kadar verilen eğitimde bilgi öğretimi ile fizik gelişme arasında bir uzlaşma sağlanmalıdır. Bugün lise denilen okul eski modeline karşı bir meydan okuma hareketidir. Bizim eğitimimizde akılcı bir düşüncenin uzun zaman ancak sağlam bir bedende olabileceği tamamen unutulmuş görünüyor. Bazı istisnaları dışında bakılırsa bu durumu halk kitlelerinde görmek mümkündür. Bir zaman geldi ki savaş öncesi Almanya'da bu gerçeğe artık hiç önem verilmez oldu. Sadece bütün suç buna yüklenerek itiniliyordu. Düşünceyi tek yanlı bir şekilde açıklamakla milletin büyüklüğü garanti altına alınmış sanılıyordu. Bu hatanın bedeli zannedildiğinden çok daha çabuk ödendi. Komünizm dalgasının her tarafta açlıktan veya yetersiz gıda almaktan muzdarip olan halk içinde kısa zamanda yayılma imkanı bulması tesadüf değildir. Bu müsait ortam Almanya'nın merkezine saksı Saksonya'da ve Ruhr Havzası'ndaydı. Bu yerlerde artık zeka adı verilen şeyin bir Yahudi asalına karşı hemen hemen ciddi bir mukavemetine rastlanmamıştır. Bunun da sebebi bizzat belanın maddeden tamamıyla fesada ve ahlaksızlığa uğramış olmasıdır. Bu da yoksulluğundan çok eğitimden ileri gelmiştir. Yüksek sınıflarımızda fikri eğitim ve gelişmenin yok edilmesi onları, düşüncenin değil kaba kuvvetin kesin sonucu belirlediği bir devrede yaşatmaya ve gelişmeye yeteneksiz bir duruma sokmuştur. Şahsi korkaklığın ilk sebebi çoğu zaman bedensel yetersizliktir. Fakat salt fikri bir eğitimin açık şekilde aşırılığa vardırılması ve fizik eğitiminin terk edilmesi genç çocuklarda cinsi arzuları soysuzlaştırıp tahrik eder. Spor ve jimnastiğin sertleştirdiği delikanlı evden çıkmayıp sadece fikri gıdalarla beslenen kişi oranla cinsel ilişki ihtiyacını daha az duyar. Ölçülü bir eğitimde sağlam bir delikanlının bir kadından alacağı zevkin zamanından önce ahlakı bozulmuş olan bir kişinin aldığı zevkten farklı olacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Bütün eğitim delikanlının bütün boş zamanlarının vücudunu faydalı şekilde güçlendirmek için çalışmalıdır. Delikanlının gençlik yılları boşa geçirip sokakları ve sinemaları kendi vücuduyla doldurmaya hakkı yoktur. Çalışma saatleri bittiğinde vücudunu güçlendirmeli, günün birinde kendini yumuşamış bulunmak için kendini sertleştirmelidir. Eğitmenler kendi bedenleriyle uğraşmanın herkesin kendi isteğine bağlı olduğu fikrini telkin etmekten kesinlikle vazgeçmelidirler. Hiç kimse neslinin ve helarkının zararına, günah işleme hürriyetine sahip değildir. Beden terbiyesiyle paralel olarak ruhun zehirlenmesine karşı da müdahale edilmelidir. Bizim bütün dış hayatımız bir kız bahçesi içinde geçer gibidir. Burada cinsi uysanışlar, tahrikler çiçek açar. Bizim sinemalarımız ve tiyatrolarımızın konularına bakıldığında özellikle gençliğin muhtaç olduğu hususlara asla yer yoktur. Reklam panolarında en bayağı araçlara başvurularak halkın dikkatini çekmeye çalışan ilanların şuuru gelişmemiş insanlar için ağır zararları vardır. Bu gevşek ve şehvetli ortam henüz anlama aşamasına gelmeyen genç insanlarımızı bir takım kötü tahriklere alıştırır. Bu sebeple zamanından önce olgunlaşan gençlik yine zamanından önce yaşlı hale gelir. Mahkeme koridorlarından halkın kulağına bir takım olaylar aksetmektedir ki 14-15 yaşlarında çocuklarımızın manevi hayatları hakkında korkunç olaylar duyulmaktadır. Daha o yaşta frengi kurbanlarını aramaya başlarsa bunu artık kim hayret edebilir? Bedenen zayıf, düşünce bakımından çürümüş gençliğin şehrin bir fahişesi tarafından doğrulmuş olduğunu görmek bir sefalet değil midir? Bu nedenle fuhuşu kaldırmak isteyen ilk önce ona mağdur olan ahlaki sebepleri yok etmek zorundadır. Büyük şehirler medeniyetin ahlaki vebası olan pislikleri yok etmek için her şeyi göze alarak feryatlar karşısında tereddüt etmeden acilen yapılmalıdır. Gençliği içine düştüğü bataktan çıkartıp kaldıramazsak orada boğulup gidecektir. Bu durumu görmemek isteyen bir kimse hiç şüphesiz gelecek nesillere bağlı olan geleceğimizin ağır biçimde fuhuşa gömülmesinde suç ortağı olmuş demektir. Medeniyetimizin bu temizlik hareketi hemen her alanı kapsamaktadır. Tiyatro, güzel sanatlar, edebiyat, sinema, basın, reklam, mağazalarda sergiler bu dünyanın aşağılık halinden çıkartılıp medeniyet ve devletin ilkesi olan ahlaki bir fikrin emrine verilmelidir. Dış hayat bizim modern egzotizmimizin boğucu boğuşukluğundan keza her çeşit tutucu ve pek az erkekçe riyakarlıktan kurtarılmalıdır. Bütün bu hususlar hakkında amaç ve yol milletimizin fizik ve ahlaki sıhhatını korumak endişesini taşımalıdır. Kişisel hürriyete tanınan hak, ırk söz konusu olduğunda geri çekilmelidir. Ancak bu önlemler alındıktan sonra bu bulaşıcı hastalığa karşı mücadele etme başarısından ümit edilebilir. Fakat burada da yarım önlemler değil, en ağır ve en keskin önlemlere başvurmak gerekir. Bu bir kişiye kötülük etmemek için 100 kişinin ölmesine göz yummak cinsinden bir insanlık hissine benzemektedir. Belli bir yöntem çevresinde alınacak olan önlemler, insanlığa karşı yapılabilecek en insancıl bir harekettir. Bu jest milyonlarca bedbahtın ısrabından uzaklaştırdığı gibi bizi şifa bulmaya doğru götürür. Bu yönde yürümek kararı zührevi hastalıkların derece derece yayılmasına engel olacaktır. Çünkü burada gerekirse iyileşmeyenlerden sakınılması için teşrit edilme kararı verilebilir. Bu durum belki felakete uğramışlar için barbarca bir önlem olarak nitelendirilebilir. Fakat çağın bu amansız ızdırabı gelecek yüzyılları kötülüklerden kurtaracağı için bir nimet olarak görülmektedir. Bu sebeple frengi ve onun aracısı olan fuhuşa karşı mücadele insanlığın en küçük meselelerinden birisidir. Büyük diyoruz çünkü burada geçici bir olayın çözülmesi değil, süreklilik haliyle o bulaşıcı hastalığı meydana getiren bütün kötülükler zincirinin ortadan kaldırılması söz konusudur. Çünkü vücudun bu yarısı ahlaki, sosyal ve ırki içgüdülerin bir hastalığının sonucudur. Eğer bu mücadele adalet ve rehavet dolayısıyla çözülmeyecek olursa 500 yıl sonra milletlerin ne hale geleceklerini hayal etmek zor olması gerek. Eski Almanya bu bulaşıcı hastalığa karşı acaba ne şekilde mücadele etti? Sakin bir kafayla mesele incelendiğinde ortaya çıkan cevap gerçekten şaşırtıcıdır. Gerçi hükümet çevrelerinde bu hastalığın dehşetli tahribatı ve bunların sonuçları ölçülmese de kabul edilmiş bulunuyordu. Fakat bu salgına karşı mücadelede tamamen aciz kalınıyordu. Köklü tedbirlerden ziyade basit mücadele yöntemlerine başvuruluyor, bir takım fikirler beyan ediliyor fakat hastalığın yayılmasının önüne de geçilemiyordu. Her fahişe ciddi olarak muayeneden geçiyor, hastalığa rastlandığında hastaneye yatırılıyor fakat yüzeysel bir tedaviden sonra taburcu ediliyordu. Böyle yapmakla fahişe insanlığın sağlam kalan kısmının üzerine salınıyordu. Bunun yanında bir de koruma ekibi oluşturuldu. Tamamen iyileşmemiş bir kimsenin her türlü cinsi ilişkiden kaçınmasını öngörüyordu. Aksi durumda cezaya çarptırılacaktı. Gerçekten iyi bir önlem olmasına rağmen uygulamada hemen hemen olumlu bir sonuç alınmamıştı. Eğer bu felakete uğramış olan bir kadınsa, çoğu zaman bir takım kötü şartlar altında kendi sağlığını çalan erkeğin aleyhinde şahitlik yapmak için mahkemeye gitmekten kaçınıyordu. Aslında bunun kadına bir faydası da yoktu. Hatta tam tersine bu işten zarar görecek olan kadındı. Çünkü çevresindekilerin dostluğunu kaybedecek ve kötü bakışlara hedef olacaktır. Bu yönüyle aynı akıbete uğrayan bir erkekten daha çok kötü duruma düşecekti. Diğer taraftan Frankie'yi bulaştıran koca ise o zaman mesele daha da karışacaktır. Çünkü bu durumda zavallı kadının kocasına şikayet etmesi gerekecektir. Şikayet ettiğinde durum ne olacaktır? Erkeğin durumuna gelince o bulaşıcı hastalığı maalesef kendi kapmıştır. Genellikle bu bela fazla içki içtikten sonra başına gelmiştir. Ele geçirdiği kadının durumu hakkında bir hüküm veremeyecek kadar sarhoştur. Hastalıklı kadınlar bunu çok iyi bilirler. Bu sebeple sarhoş erkekler onların avlarıdır. Sonuçta gafil erkek Frank'e yakalandıktan sonra ne kadar düşünürse düşünsün o kadını hatırlayamayacaktır. Söz konusu Münih, Berlin ve diğer büyük şehirler olunca buna şaşırmamak gerekir. Bu erkeklerin çoğu bu büyük şehirlere taşradan gelen kimseler olup büyük şehrin çekiciliği karşısında tamamen tecrübesizdirler. Ayrıca hasta olup olmadığını kim bilebilir? Çoğu zaman sağlıklı olduğu sanılan bir erkekte hastalık ortaya çıkıp büyük bir felakete sebep oluyor da insan hiçbir şeyden şüphelenmiyor. İşte bu salgın hastalığa karşı alınan kanuni önlemlerin uygulamadaki sonucu hemen hemen hiç fidan ibaret kalıyor ve fahişelerin muayene usulleri aynı başarısızlığa uğruyordu. Bu yolda hatta iyileşme ihtimali bile şüpheliydi. Gerçekte görünen durumsa şöyleydi. Frankie bütün önlemlere rağmen gittikçe daha büyük hız kazanıyordu. İşte bu sonuç tedavi yöntemlerinin ne kadar etkisiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü önlem diye yapılanların çoğu yetersiz ve gülünç şeylerdi. Halkın ahlaki fuhuşuna karşı hiç mücadele edilmiyordu. Bütün bunları önemsiz olarak görmeye eğilimli olan bir kimse, bu felaketin yayılmasına ilişkin istatistiklerin ortaya koyduğu gerçekleri iyi niyetle inceleyip ve son 100 yıl içindeki artışı mukayese ettiğinde eğer baştan ayağa kadar soğuk bir ürpertiye kapılmışsa o kimse bir eşeğin zekasına sahip demektir. Eski Almanya'da bu denli kokmuş bir olay karşısında bu kadar zayıf ve yetersiz tedbirler alınmış olması da milletin bozulmasına bir örnek olarak kabul edilebilir. Her şeyin mücadeleden ibaret olduğu bu dünyada armağanı bizim kendi samimiyetimizden ibaret olan bir mücadelede eğer kuvvet bulunmazsa yaşama hakkımızı da kaybetmişiz demektir. Çünkü dünya tamamen kesin çözüm yollarını uygulayan kuvvetlilerin malı olup yarım önlemler alanların değildir. Eski imparatorluğun en açık bozulma biçimlerinden biri de kültür seviyesinin oldukça düşmesidir. Kültür derken bugün medeniyet kelimesiyle ifade edilen kavramdan söz etmiyoruz. Daha 19. yüzyılın sonlarında bizim sanatımızı o güne kadar henüz bilmeyenler yabancı olarak kabul edilmeyecek bir unsur gibi görmeye başlamıştır. Hiç şüphesiz daha eski zamanlarda da pek çok zevk ve estetik hatalar işlenmiştir. Fakat bu gibi durumlarda daha çok bir sanatkarın çıkması olaylarına rastlanıyordu. Daha sonraki nesiller bu sanatkarın eserlerinde bir dereceye kadar tarihi değer bulabiliyordu. Çünkü bu durum hiçbir sanat özelliği olmayan ve tamamen düşünce gücünün eksikliği derecesine dayanan bir fikri düşüşten ileri gelen bir değişimin ürünü değildi. Kültür seviyesinin düşüşünün tezahürleri daha sonralara siyasi çöküşün göze çarpmasıyla ortaya çıktı. Gerçekten de komünizm tek canlı küfür şekli olup onun fikir alanındaki yegane tezahürüdür. Bu teşhisi tuhaf bulanlar sadece komünistleştirmek mutluluğuna erişmiş devletlerin sınıfları incelemeleri yeterlidir. Bu incelemeyi yapanlar devletçe resmen tanınan ve kabul edilen sanat olarak delillerin ve sembolistlerin hareketleriyle karşılaştırarak hayret ve dehşet içinde kalacaklardır. Onları kübizm ve dadizm kavramları altında 19. yüzyılın sonlarında tanıdık. Bavyera'da Sovyet Cumhuriyetlerinin kısa devri zamanında bu akımlar ortaya çıkmış bulunuyordu. Daha o zamanlarda bütün resmi duvar afişlerinin, gazete reklamlarının sadece siyasi çözülmenin damgasını değil de kültür bakımından çöküşün izlerini taşıdıkları görülebilirdi. 1911'den bu yana fütürist ve kübistlerin saçma sözlerinde kendini göstermeye başlayan biçimde bir kültür çöküşü 60 yıl önce meydana gelse vehametini gözlediğimiz siyasi çöküşe kıyasla daha zor tahmin edilebilirdi. 60 yıl önce Dadaist adıyla bir sergi açılması imkansızdı ve böyle bir sergi açmaya kalkışan hemen akıl hastanesine kapatılırdı. Böylesi bir salgın hastalık hayat yüzü göremezdi. Çünkü kamuoyu bunu kabul etmezdi. Devlet müdahale etmemezlik yapamazdı. Keza bir milletin fikri çılgınlığının içine atılmasına engel olmak bir hükümet işiydi. Böylesi bir sanat biçiminin günün birinde son bulması gerekirdi. Çünkü böyle bir sanat tarzı gerçekten genel düşüşü kapsadığın, insanlık için sonuçları en ağır olan alt üst olmalardan birinin ortaya çıkması demekti. Bu durumu ne şekilde sonuçlanacağını düşünmek insanın tüylerini diken diken ediyor. Son 20 yıl içinde kültürümüzün gelişmesi incelenecek olursa, gerici hareketleri için ne kadar abartmış olduğumuz dehşetle görülür ve her tarafta kültürümüzü eninde sonunda öldürecek bir takım hastalıklı turlar yetiştiren tohumlara rastlarız. Burada da yavaşça seyreden bir çözülme halindeki bir dünyanın çökme olaylarını fark edebiliriz. Bu hastalığın önüne geçemeyecek olan milletlerin vay haline. Bu hastalıklı olaylar Almanya'da hemen her alanda görmek mümkündür. Artık her şey son noktayı da aşmış, uçuruma doğru hızla sürükleniyor gibiydi. Mesela tiyatronun seviyesi gitgide daha da düşmekteydi. Eğer saray tiyatrosu sanatın fahişeleşmesi aleyhinde faaliyet göstermeseydi, kültür unsuru olan tiyatro sanatı kesin olarak varlığını yitirecekti. Birkaç istisna dışında diğer sahne sanatları o hale gelmişlerdi ki bunlara gitmekten kaçınmak millet için çok hayırlı bir hareket olurdu. Gençleri o sanat merkezlerine göndermemek için iç bünyedeki bozulmanın en esef verici işaretiydi. Bu yoldan olmak üzere bir müzenin kapısına asılması gereken gençlerin girmeleri yasaktır ilanı hiç sıkılıp utanılmadan bu sanat merkezlerinin kapılarına konuluyordu. Her şeyden önce gençlerin eğitimine yardımcı olmaları için faaliyet göstermeleri ve yaşlıların eğlenmelerine hizmet etmeleri gereken bu yerlerde bu tür önlemlere başvurulması arasındaki çelişkiyi düşünmek gerek. Eski zamanın dram yazarları acaba yaşasalardı bu önlemlere ne derlerdi? Kim bilir Schiller nasıl Galeyan'la, Goethe nasıl bir öfkeyle başlarını çevirirlerdi. Fakat yeni Alman şiiri karşısında Schiller, Goethe ve Shakespeare nedir ki? Eski köhne ve süresi geçmiş bir devrin birer olayları. İşte bu devrin göze çarpan en belirgin özelliği budur. Bu devirde sadece pis şeyler meydana getirmekle kalınmamış, ayrıca geçmişin büyüklükleri de lanetlenmiştir. Bu tür olaylar her an göze çarpmaktadır. Bir devrin ve adamlarının eserleri ne kadar basit ve sefilani ise geçmişteki büyüklüğün ve şerefin izleri de o kadar nefretle anılmıştır. Bu tür devletlerde tercih edilen her türlü mukayese imkanını ortadan kaldırarak kendi adi imalatını çıkarları doğrultusunda yalancılıkla sunmak için insanlığın geçmişteki hatalarını silmekten ibaret olmuştur. Bundan dolayı her yeni kuruluş nedenle adi ve üzüntü verici ise geçmiş zamanların son kalıntılarını yok etmek için o kadar çaba gösterir. Oysa insanlığın gerçek anlamda yenileşmesi eski nesillerin en güzel eserlerine kendini vermekle ve hatta onların değerli daha çok ön plana çıkartmaya çalışmakla olur. Geçmiş devrin karşısında solgun bir duruma düşmekten korkmayarak insanlığın kültür mirasına öylesine katılır ki çoğu zaman eski eserlerin hatırasını devam ettirerek onlara gereken saygıyı göstermek için çaba sarf eder. Böylece yeni sanat eserine de devrin tam bir anlayışını sağlamak imkanı elde edilir. Dünyada kendiliğinden ortaya değerli bir şey koyamayan ve bu çabayı göstermeyen bir kimse gerçek sanat eserlerinin hepsine kim besler ve özellikle bunları inkar edip hatta onları tahrip etmekten büyük haz duyar. Bu sadece genel kültür alanındaki yeni hareketlerde değil, aynı zamanda siyasi olaylarda da böyledir. Bir devrin hareketi gerçekte ne kadar az değer taşırsa, o devrim hareketi düzene o denli kin besler. Burada da kendi eserini takdire değer olarak gösterme isteği, geçmişin iyi ve gerçekten yüksek değerde günümüze intikal ettirdiği herhangi bir şeyine karşı körü körüne bir kin ve nefrete sebep olur. Mesela Büyük Frederick'in tarihi hatırası yok edilmedikçe, Frederick Ebert ancak ilerisi için konan bir kayıt altında hayranlık doğurabilir. Suç kahramanı olan Bremen semercisiyle kıyas edildiğinde ay karşısındaki güneş gibi kalır. Ancak güneşin ışıkları kaybolduğunda ay görülmektedir. İşte yeni ayların yıldızlara karşı besledikleri kinin kısaçlığının sebebi de budur. Kader bir zaman için iktidarı herhangi bir değer ifade etmeyen birine verdiği zaman o kimse geçmişi sadece çamura sokmakla ve lanetlemekle yetinmez.